Want Media Emirgen stüdyolarından yatırım tavsiyesi değildir podcast'ine hoş geldiniz. Oracığım merhaba.
Merhaba Eray, nasılsın?
İyiyim, sen nasılsın?
Süper.
Bugün YouTube podcast'ten YouTube'a geçtik. Sen alışıksın ama ben alışık değilim.
Evet evet. O yüzden aslında ikinci bölümü de sen unuttun.
İkinci. Hayır, ama ilk bölümde çekildiğinin farkındaydık da yayınlanacağını ben bilmiyordum açıkçası, o yüzden. Ya bayağı oldu, iki ay olmuş evet. Seninle konuşalı. İşler yoğundu, şey yapamadık. Ama bu arada çok büyük gelişmeler oldu. Yeni bir yıla girdik. En son konuştuğumuzda çünkü Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamıştık. 2 ay geçmiş. Şimdi 2024'te bizi bekleyen gelişmeler var. Senden onu dinlemek istiyorum. Öncelikle Amerika tabii ki. Amerika'daki enflasyon ne olacak? Nasıl gidiyor? Dün açıklandı. Faiz indiriminde ne bekliyorsun? Çok güzel videolarım var bu konuyla ilgili. Sonra hangi teknolojiler bu sene öne çıkacak? Dünyanın her tarafında savaşlar var. Bu konuda neler olacak düşüncen? Seçimler var, çok önemli seçimler. Bu sene 4.2 milyar insan toplamda seçim oy kullanacak. Yani hiç tarihte olmamış derecede seçimin olduğu bir yıl. Ve de Bitcoin ETF'i SEC tarafından onaylandı. Bununla ilgili biz bölüm yapmıştık. Öyle kaparız diye düşünüyorum.
Tamam, süper konular.
Top sende.
Amerika'dan başlayalım. Biz 29 Ekim'de burada bir yere geldiğimizde işte savaş değil mi başlamıştı. Ve insanlar piyasalar çökecek evet. diyordu. Ben de biliyorsun o dönemde zaten videolarda yaptım. Hayır, buradan piyasa yıl sonuna kadar çok hızlı yukarı gidecek dedim. Gerçekleşti de, ikinci tur yani tarihi yükselişlerinden bir tanesini evet. yaptı. Sebebi de işte Powell çıktı. Dedi ki yani enflasyon hedeflediğimiz gibi gidiyor. Bu durumda faiz düşüşünü düşünebiliriz dedi. Zaten o yetti piyasalara. Hı-hı. 6'ya yakın faiz düşüşü şu
2024'te.
Anda 2024'te. Piyasalar öngörüyor. Hatta dün itibariyle 7'ye çıktı öngörü. Tabii Fed bu konuda çok da net bir şey söylemedi şimdiye kadar. Fed'in kendi tahminlerinde 3 faiz inişi var. Onlar bir dot analiz diye bir analiz sunuyorlar her toplantıdan sonra. İşte orada Fed üyelerinin tahminlerine baktığımızda 3 indirimi var. Her biri 25 bas puanlık. 75 bas puana gelir. Piyasa ise 6-7 indirim görüyor. 1,5-2 puanlık neredeyse.
Yani 25 bas puan dedin, yani Fed esasında
0.75'ler 3 kere indireceğim de 0.75.
Çok bir şey değil mi?
Yani? Etkisi olur ama yani orada duramazlar. Bu sebebini anlatacağım şimdi yani. Çünkü bu enflasyon konusunda insanlar detaylara bakmıyor. Biliyorsun ben her hafta yani her enflasyon raporu ayından önce bir detay Excel raporu var, orada bakıyorum. Mesela dün gelen rakamlarda manşet enflasyon beklenen azıcık üstünde geldi.
O yüzden bir anda böyle
Allah bir karıştı Allah. Ortalık ve ben hemen o sırada video yaptım. Siz bu manşete bakmayın. Bir 2-3 saat sonra bunlar anlarlar. Bu aslında çok iyi bir enflasyon verisi. Hı. Çünkü enflasyon verisinin hesaplanma mantığı bir tuhaf. Yani geçen senenin etkileri çok büyük. Geçen sene 2022 Aralık ayında enflasyon çok düşük.
Düşük.
Şimdi ondan biraz daha az düşük olduğu için matematik olarak yükselmiş gibi gözüküyor. Anladın mı? Böyle bir şey var. İkincisi, detay kalemlere baktığın zaman sadece seninle ilgili bir sektör aslında, otomobil sigortalarını evet. dışarı çıkart. Çekirdek enflasyon %2,5 şu anda. Sadece onu çıkartman yetiyor. Otomobil sigortalarında da sorun biraz gecikerek yansıyor bu iş. Bunlar çünkü biliyorsunuz işte sigorta işinde geçen sene satıldı bu arabalar. O enflasyon en yüksek olduğu dönemde. O yüzden fiyatlar çok yüksek. Sigorta primleri yüksekti. Bir de özellikle elektrikli arabalarda şimdi oranın satışçılık payı artınca onların sigortası daha da yüksek oluyor. Çünkü biz o arabalar pek tamirat falan yok. Yani
bunu konuşmuştuk elektrikli
arabalarda. Yani. Mesela dün Hertz bundan dolayı şey dedi. İşte biz de elimizdeki elektrikli arabaları elden çıkarıyoruz. Çünkü bunlar kazaya mazaya uğrayınca çok yıkım oluyor bize.
Bütün şeyi değiştirmen gerekiyor.
Evet, işte, evet, bütün araba değişiyor gibi. Bir de bu yani fosil yakıt arabalarda da işte yeni modellerde hep arabayı normal bir servise götüremediği uğraşıyorlar. Yani her şey çok karmaşık hale getiriliyor. Bunlardan dolayı sigortalar yüksek yani. Yüksek. Onu çıkarttığı zaman çekirdek enflasyon %2,5.
Bir de tabii sigorta şirketleri bu konuda Amerika'da da dünyanın hemen hemen her yerinde biraz çok yeni olduğu için korkuyorlar da. O yüzden aynen. biraz marjı yüksek tutuyorlar. Yani aynen. bilinmezlik yüksek yani. Aynen. Belki 2 sene sonra böyle olmayacak. Olur. Görülecek data yok yani şu anda.
Evet evet. Şu anda biraz herkes korkuyor. Onu çıkart, çekirdek enflasyon 2,5. Fed'in hedefinin altındayız. Yani Fed bu sene 2,5 hedeflemiyordu. 3,2 hedefliyordu. Yani 16 inmiş durumdayız.
Şeye çok bakıyoruz. Ciddi fark var.
Tabii yani. Çok ciddi fark var. Koy sigortaya geri, kiraları çıkart. Hmm. Kiraya çıkarttığın zaman enflasyon %0,2 son ay.
Ya bu kira çok acayip. Konuşmuştuk. Her yerde problem.
%35 civarında enflasyonun hesaplanması içerisinde barınma var. Onun içinde 3 kalem var. Otel konaklama var. O biraz yüksek bay. Biliyorsun Amerika'da şimdi işte Christmas tatil vesaire. Ha, doğru. İkinci kalem normal kiralardaki durum. düşüş devam ediyor orada ama çok gecikerek geliyor. Çünkü sözleşmeler yenilendikçe yansıyor oraya.
Patiye yapamıyorsun.
Ama en önemlisi bütün enflasyonun en büyük kalemi ev sahiplerine gelip soruyorlar. Sence bu evi kiralasaydın, yani kendisi evde oturuyor. Sen bu evi bugün kiralasaydın fiyatı ne olurdu diyorlar. %25'ini enflasyon hesaplamasını oluşturuyor ve orası hiç düşmüyor. Ev sahipleri hep şey diyor, yüksek kiralar.
Tabii.
Yani böyle saçma sapan bir şey.
Peki böyle mi hesaplıyorlar?
Öyle böyle hesap.
Realden değil.
Aynen, sen buradan evet aynı. Ve yani realden gelen %7-8'i oluşturuyor toplam enflasyon içerisinde. Yani sözleşmelerden gelen. Hı hı. Esas %25'lik toplam 100 birimin 25'i ev sahiplerine soru soruyorsa oradan geliyor. Yani bunu da çıkarttığın zaman enflasyon aslında şu anda 0.2 aile. 0.2 yıllıklandırdığın zaman %2.5. Bitti bu iş yani.
Bitti.
Hani ki bu aya özel dediğin gibi otomobil sigortalarını çıkart, bitti. Bir de bu ay şey vardı biraz işte tatil matil falan işleri. Mesela hava yolları pahalı, eğlence işleri pahalı. Çünkü Amerika'da kar az. Kayak merkezleri o yüzden çok pahalı. Küçük küçük ölüyorlar ama onun dışında ürün enflasyonu sıfır Amerika'da şu anda. Deflasyon var. Bütün ürünlerde deflasyona girdi.
Hmm.
Bu Kızıldeniz işi bu iş biraz bozabilir. Biraz sonra konuşacağız onu yani önümüzdeki dönemde. Enerji çok düşecek şimdi önümüzdeki günlerde. Çünkü Araplar biliyorsun petrol fiyatlarını indirime gitti. Talep yok. Yani Çin'in ihracatına düşme var. Çin üretemiyor. Üretemeyince, Çin tüketmeyince zaten dünyanın 1/7 adamlar nüfus olarak, ekonomik olarak daha büyük bir payları var. Petrol de düşüyor. Yani o yüzden
petrol düşmeye biraz devam edecekti ama Suudlar üretimi kısınca yine fiyat biraz yukarı çıktı.
Ama yine düşmeye başladı çünkü Suudlar indirime gittiler, fiyat indirime gittiler. Talep yok.
Öyle mi?
Evet, yeni haber, fiyat indirime gittiler. Yani bu çerçevede bir de önümüzdeki Ocak, Şubat döneminde baz etkisi çok yükseliyor. Yani geçen sene Ocak, Şubat enflasyonları yüksek enflasyonlar. Mesela 0.5 geçen
Ocağın enflasyonu. Aralığın tam tersi olacak.
Aynen öyle. Geçen Ocağın enflasyonu 0.5. Bu yıl Ocak 0.2 gelse 0.3 daha geriye gidiyorsun. Geriye matematiği gidecek. Öyle.
Ocak, yani, Şubat'ta o zaman yani enflasyon düşüyor haberleri duyacağız.
Süper düşecek.
Evet, Şubat yani ve Mart'ta
düşmeyecek,
yani.
Süper düşecek. Bir tek bu Kızıldeniz'in etkisini nasıl yansıyacağını göreceğiz. Yani orada bir işte ürün kıtlıkları başladı yavaş yavaş. Çünkü gitmiyor gemiler. Onun etkilerini göreceğiz. O hemen etkilemez. Çok düşük enflasyonlar gelecek.
Bu arada hazır bu konuya girmişken bence bir giriş yapalım. Yani işte biz konuşuyoruz enflasyon, faiz indirimi falan. Ama bir yandan da dünyada anormal gelişmeler var. Her tarafta artan bir şiddet olayları, savaşlar. Şimdi seninle en son bölümlerimizden bir tanesinde BRICS'ten de bahsetmiştik. Hatta orada sen demiştin ki BRICS esasında dünya deniz ticaretini kontrol etmek için kurulan bir organizasyon.
Evet.
Şimdi bugünkü olanlar da bu deniz ticaretindeki korsanlığın sonuçlarını görüyoruz. Burada ne diyorsun bu konuda?
Ya bu belli ki arkasında yani Husi dediğin yani Yemen çok fakir bir ülke. Bir de değil mi yıllardır Suudiler de zaten savaş halindeler. Hani çok ezilen bir ülke. Ama kullandıkları savaş teknolojileri çok ileri. Ve başa çıkılması da zor bir savaş teknolojisi. Özellikle düşük maliyetli saldırı için çok iyi beceriyorlar. Yani bu dronlarla yapıyorlar. İşte dronun maliyetindeki 5-10 bin dolar. Sen onu milyon dolarlık füzeyle durduruyorsun. Hatta Amerika anladı bu işin maliyetini. Gitti Husilerle pazarlık etti.
Doğru. Evet.
Dedi ki yani hani bu daha pahalıya gelecek bize. Kaç para istiyorsunuz falan. Husiler bir anlaşır gibi oldu. Bir sakinleşti ortalık. Sonra yine hareketlendiler. Muhtemelen ya anlaşmaya uymadılar. Ya da içlerine hakikaten bir kısmı bu iş dini gerekçeyle falan yapıyor.
Bilmiyorum. İran balansı da var tabii.
İran oraya tabii çok destek veriyor. Ve savaşması zor bir iş bu. Yani çünkü geniş bir alan aslında. Yani işte haritada bakınca dar bir yer gibi gözüküyor ama çok tabii geniş bir bölge.
Bir de orada şey de var şu anda. Etiyopya ile Somali arasında bir savaş çıkması mümkün. Çünkü Somaliland diye küçük bir devletçik kuruldu orada.
Hmm.
Etiyopya Somaliland'in varlığını tanıdı.
Hmm.
Çünkü Etiyopya'nın denize olan ulaşımı oradan.
Hmm.
Tek orası. Hmm. Ama bu Somali'nin bölünmesi demek.
Herhalde.
Yani
tipik.
Yani orada başka bir şey daha var. Hemen karşılarında işte Yemen'in Husiler var ama bir yandan da bu tarafta da işte Eritre, Somali, işte Etiyopya falan hani o körfez tıkanıyor yani.
Evet sonuçta. Evet. Yani zaten buradan hani bir daracık kanala gidiyorsun.
Sonunda. Ne olur buradan? Yani sonuç bu.
Enflasyon yaratır tabii.
Yaratır.
Enflasyon yaratır. Ürün enflasyonu yaratır. İşte dün itibariyle Tesla'nın Almanya fabrikası üretimi durduruyoruz dedi. Çünkü malzeme gelmiyor dedi.
Bu malzemeler Çin'den mi geliyor esas?
Büyük bir oranda Çin'den geliyor tabii esas bu iş.
Çin'den şeyden.
Düşün işte elektrik araba üretiyor. Zaten elektrik arabanın bataryası her şey Çin'den geliyor. Yani Çin'in dünyaya açılması engelleniyor. İşte o kuzeyden gidilebilir ama kuzey hala soğuk. Yani o işte küresel ısınmayla kuzey denizleri eriyecek. Orada artık hani buz kırmadan da ulaşım sağlanacak teorisi var biliyorsun.
O daha çok.
Ama daha var ona yani. O kadar ısınma o kadar hızlı gitmiyor.
Yani evet, esasında burası biraz Çin'in bu küçük bir kanal ama.
Çok
yani
önemli, çok etkili.
Çin için çok
önemli. 15 gün ekliyor galiba gemi başına ve şey navlunları da 1,5-2 kat artırıyor.
Şimdi yine işte şeye benzetiyorlardı bunu. Vasco da Gama şey bulurken Afrika'nın güneyinden geçip Hindistan'a giderken orada. İşte orada esas da Osmanlı kapatıyor Doğu Akdeniz'i. Portekizler de artık oradan geçemediği için. Şu anki durum Evet, çok evet. benziyor. Yani tabii. orada bir korsan hareketi var. Orayı kapatıyor ve doğal olarak yine Afrika'nın güneyinden.
Adamlar yaramış sonuçta. Felaketten işte evler büyük keşiflerin önünü açıyorlar orada. Yani bunun etkisi var. Ama hani bunun enflasyonist etkisini Ocak Şubat'ta daha görmeyiz. Yani çünkü Amerika'daki ürün enflasyonu zaten eksi de. Yani hizmet enflasyonu var biraz. O da dediğim gibi temelde araba sigortası, sağlık sektörü. Yani Fed'in pek müdahale edemediği konuya şey. Fed faiz artınca nerede enflasyon düşürebiliyor? Ürünlerde düşürüyor yani. Onun dışında sağlığı nasıl düşüreceksin? Adam hastaysa gidecek. Doktor az. Yani sen de biliyorsun Türkiye'de de her yerde de tıbbi hizmetlerde arz talebe yetişmiyor.
Ya çok acayip artıyor. Değil mi? Bütün dünyada çok benzer problemler.
Demografi bozuldu abi.
Kira artışı. Doktorların her yerden gitmesi. İşte evlerin turistlere kiralanması. Bu yüzden pahalanması. Öğretmenlerin, doktorların falan. Yani her yerde Amerika'sından işte Türkiye'sine, Portekiz'ine benzer problemler.
Benzer şeyler var. Ya orada tabii şey çok kritik bir konu Eray. Demografik yapıda çok kırılma var şu anda. Yani hani demografik bir yapıda böyle bir bunu şey gibi beklerse bir piramit gibi olacak. İşte en altta bol sayıda küçük çocuk. Onun üzerine biraz daha az genç vesaire. Şimdi mesela Çin'de alt taraf küçük.
Küçük.
Orta büyük ve yukarı doğru gidiyor. Yani
ters piramit oldu.
Ters piramit oldu. Yani iş gücü yok Çin'de. Dünyanın yani Hindistan'ı ve Afrika'yı bir kenara koyacak olursan ne her yerde artık o hiyerarşi yok. Mesela Amerika'nınki hala en iyisi. Ama onları da yetmediği için işte göçmenleri açıyorlar. Yani sürekli
evet.
Şimdi Amerika bugün vize almaya kalksan imkansız. Meksika'ya kadar gidebilirsen abi.
Oradan yürür.
Tak diye gidiyorsun ve yani hemen New York'ta otelleri kapatıp veriyorlar sana falan.
Hatta dün öyle bir şey olmuş.
Evet evet dün yine öyle bir şey. Ve bunun arkasındaki temel sebeplerden bir tanesi bu demografi meselesi çözüyor. Çünkü hizmetler sektöründeki enflasyon ölüşer. Bir de tabii hani biraz da oy satın almış oluyorsun aslında. Doğru. Yani Türkiye'de doğru. olduğu gibi.
Çok benzer problem.
Çok benzer evet aynen öyle. Ama bu demografik kırılma çok önemli mesela haline geliyor. Çünkü genç doktor yetiştiremiyorsun vesaire yapamıyorsun. Yani burada zaten aslında biraz sonra yine konuşuruz. Bu tip iş gücü daralmalarının olduğu dönemlerde teknoloji firmalarının değerleri patlamış. Ki teknoloji o iş gücü kıtlığını verimlilikle çözmeye çalışıyor. Yani o yüzden ona biraz sonra geleceğiz ama ben teknoloji önemli tarafı olacak. Daha da önemli evet. olacak. S&P 500'e baktığın zaman S&P 500 endeksine mesela böyle 20 yıl öncesine gittiğinde teknoloji şirketlerinin S&P 500'deki payı %20'lerde şu an %43 ve artıyor. Şeylere de FANG dediğimiz bu işte esas büyük 7 büyükler. Teknoloji firması onun payı %4-5'lerde şimdi gelmiş %22-23'e.
Uf.
Yani neden? Çünkü
bu da tabii işte Facebook, işte Microsoft, Apple, Google,
Amazon, Google. İşte tabii Nvidia yani
tabii Nvidia onun içinde
varlar ve Tesla. Yani Tesla bunun arasında şu an en zayıfı ama yani o da onun için o 7'nin içerisinde. Ve bu verim meselesi çok kritik hale gelmeye başlıyor. Bu verimi de teknoloji sağlayacaklar. O yüzden yani savaşlar bir yandan işte bu hafta sonu biliyorsun Tayvan'da seçim var. Ve bu sefer Çin'e katılımların diyenlerin oranı artacak gibi gözüküyor. Ama yine de kaybediyorlar seçimi. Yani anketler öyle gösteriyor en azından. Ama orada da bir gerilim artacak açıkçası. Yani hani katılım ama şey hiç beklemiyorum. Yani Çin öyle Tayvan'ı işgal falan. O bölge ya o aradaki deniz çok büyük bir deniz ve Çin'in çok güçlü savunma sistemleri var. Böyle çok dağlık bir ülke. Ya yani böyle şey oluyor ya bazen işte bu hafta sonu 4 gemi gözüktü. Bu öyle değil. Yani Çin Tayvan'ı fethetmeye kalkarsa yapacağı yığına Mars'tan görürsün. Yani hani yani Normandiya çıkartması falan bir düşün.
Evet.
Bu ondan çok daha zor bir çıkartma. Bir de Tayvan dediğin ülke TSMC'nin sahibi yani mikroçip teknoloji falan çok advanced bir ülke. Doğru. O yüzden Çin burada muhtemelen içerideki bu
İçeriden
Çin taraflarını büyüte gidecek. En de sonunda da başaracaklar. En de sonunda da başaracak. Yani anavatana bir dönüş yani mean reversion deniyor buna. En de sonunda bir kökene dönersin yani. Hisse senetlerinde de öyledir. Dalgalanır onu bir ortaya doğru geri döner. O da yaşanacak diye düşünüyorum. Ama hani biz önümüzdeki 2-3 aya bakacak olursak Amerika'da enflasyon düşecek. O da faizlerin mutlaka inmesini gerektiriyor. Bir de mesela istihdam verisi Amerika'da çok ilginç bir veri yine. Hani istihdam çok kuvvetli geliyor. Detayına bakıyorsun kuvvetli değil ama millet detayına pek bakmıyor. Çünkü mesela son...
İstihdamın kuvvetli gelmesi ne demek abi?
Daha fazla yeni iş açılması yani. İnsanların işsiz kalmaması. Mesela bu yılın başında her işsiz insan için 1.9 açıkta pozisyon vardı. Yani acaba şey eleman azlığı var. Şimdi 1'e 1.4'e indi o. Yani her yeni iş arayan insan için piyasadaki iş sayısı 1.4.
Bu kadar çok iş bulundu yani sonuçta.
Bulundu yerleştiler yeni vesaire. Ama şirketler pek alamıyor artık eleman. Yani şirketler küçülmeye başladı. Zaten bu arada küçülme haberlerini duyuyorsun. Neden bizim için istihdam önemli? Çünkü istihdam kuvvetliyse insanlar para harcayabiliyor kolay. O da enflasyonu yükseltiyor teorisi var. Yani.
Teorisi var evet.
O yüzden istihdam verisi geçen hafta Cuma günü geldi yüksek gelince piyasa böyle bir karıştı yine. Falan. Ama
orada bir acayiplik var yani istihdam güzel bir şey.
Tabii.
Biz piyasa eyvah biz iyi gidiyoruz.
Evet, evet. Ama bence bunlar boş işler. Çünkü en de sonunda yani istihdam enflasyon da yaratmıyor Amerika'da. Bir de öyle bir durum var. Çünkü istihdamın saat başına kazandığı para enflasyon altında büyüyor hala. Çünkü istihdamın yaratıldığı alan hizmet sektörü, otel, restoran ve devlet, kamu. Yani onun dışında mesela Google falan eleman almıyor artık yani. Hani esas yüksek ücret ödeyenlerde yani böyle
bir... enflasyon yaratacak bir
yok.
İş bulma aktivitesi yok ortada.
Yok ama işte ekonomistlerin hep böyle kafalarında bir ezber modeller var. İslam yükselirse enflasyon yükselir falan diye. Bu nedenle hani böyle bir özetleyecek olursam hani bu ilk 3 ayı zaten YouTube kanalımda da bunu söylemiştim. Böyle ben biraz çalkantılı bekliyorum. Yani bunlar hep konuşulacak. Zaten başladık işte. Her gün bu konuşuluyor. Ama eninde sonunda Amerika'da enflasyon düşmeye devam ettiği sürece edecek. Faizler geriye gelecek. Faizler geriye gelince de daha riskli varlıklar dediğimiz yani faizin yüksek olmasından olumsuz etkilenen varlıklara para akmaya başlayacak. Ne demek istiyorum burada? Biliyorsun bir şirketin değerlemesinde en önemli model ileride yaratacağı nakit akışlarını bir iskonto oranına geriye çekiyorsun. Faiz yüksek olunca iskonto oranı yükseliyor. O yüzden de şirket değeri azalıyor. Şirketin yaratacağı para daha uzak yıllardaysa mesela Tesla'yı düşün. Yani Tesla'nın yaratacağı para daha da ileride değil mi? Robot yapacak falan değerleniyor. Onlar azalmaya başlıyorlar. Yani geçen sene biz bunu yaşadık. Şimdi eğer bu Fed faiz indirimleri devreye girmeye başlarsa bu tip faizden olumsuz etkilenen hem değerleme itibariyle hem işleri itibariyle. Çünkü faiz yüksek olunca mesela Tesla araba satmakta da zorlanıyor yani. İş de kötü etkileniyor. Oralara doğru tekrar para akışı olacak diye düşünüyorum. O yüzden hani bu ilk 3 ay çalkantılı. Ondan sonra Amerika'da zaten seçim yıllarına baktığın zaman yükseliyor.
Hazır oradan konuşuyorduk. Evet. Seçim, Amerika'daki seçim yani dünyanın dediğim gibi 4.2 milyar kişi oy kullanacak. Bunların en önemli birisi de Amerika. Amerika. Yani ne oluyordu Amerika seçim yıllarında?
Amerika'da seçim yılları da şeye göre değişiyor abi. Aynı yani başkanın ikinci dönemi mi? Falan ya yani başkanın son dönemine göre.
Yani İki başkanın da ikinci dönem olabilir ama. Yani.
Ha, evet o daha da değişik bir şey. Daha da değişik bir model.
Onu böyle bir şey de oldu mu acaba? Ona bakmak
onu lazım. Ben seçimde kaybeden başkanın seçime bir daha katıldığı hiç bilmiyorum. Yani Trump ilk örnek olacak gibi ve kazanıyor gibi. Yani Cumhuriyetçiler tarafında kazanıp da geliyor gibi. Bir de bu demokratlar işte bunun üzerine bir takım suçlar atıyorlar. Doğru yanlış bir şey demiyorum. İşte en sonunda biliyorsun Epstein adası ziyaretleri falan çıkıyor. Bunlar aslında Trump'ı hep kuvvetlendiriyor. Yani. Biliyorsun Türkiye'de de bu yaşandı. Yani bundan karşılık yıpratamıyorsun.
Demokratların, Amerikan demokratlarının Türkiye'den öğrenecek çok işleri
var. Evet evet aynen. Çok, aynı hatalar.
Çok hata yapıyorlar.
Aynı hatalar yapıyorlar. Felaket durumdalar. Ve seçim yıllarında aynı başkan ikinci kez girdiğinde Amerikan borsası yükselme eğiliminde. İlk çeyrekte değil, üçüncü, dördüncü çeyrekte yükselme eğiliminde. Şöyle gidiyor. İlk çeyrek yalpalıyor. İkinci çeyrek hafif bir yükseliş oluyor. Seçime doğru, Kasım'da oluyor seçim, süper run yapıyor. Sonra seçimden sonra bir duruyor. Son çeyrekte bir daha gaza basıyor. Ve hani S&P 500 şu anda 4800'lere yakın. Benim yıl sonu hedefim 5200-5400 civarında bir hedefim var. Peki, ama yani tabii yani geçen de bir tweet attım bunda. Yani yıl başından yıl sonu tahmin yapmak o kadar zor bir şey. Tabii, o kadar çok şey değişiyor. Ama hani genel akış bu çerçevede olacak diye tahmin ediyorum.
Peki Trump özelinde yani tabii ki Trump bir figür ama Amerika'da Türkiye'ye benzer bir şekilde müthiş bir kırılım var. Yani toplumsal bir kutuplaşma mı diyoruz artık, bölünme esasında. Evet. Bu artarak yani seçim yıllarında bir de böyle artış oluyor. Yani Amerika'da hani bunun daha evvel bu kadar yüksek yaşamamış. Bunun bir negatif etkisi olur mu sence?
Çatışma tartışma türü bir şey.
Yani çatışma tartışmanın ekonomiye...
Pek sanmıyorum ya. Pek sanmıyorum.
Yani zaten şirketler kendileri gidiyorlar.
Evet, en son toparlıyorlar.
Hatta belki bundan faydalanıyorlar bile bu teknoloji şirketleri.
Ya bir de bu sonuçta bu seçime katılanların arkasında büyük lobiler yine şirketler. Onlar bir yere kadar izin veriyorlar o tartışmaya çatışmaya falan. Ondan sonra müdahale oluyorlar. Yani Amerika o yönden enteresan bir ülke. Amerika'da şu anda en önemli akımlardan bir tanesi üçüncü bir siyasi partiye çok ihtiyaç var. Doğru. Hep bu konuşuyor. Evet. Çünkü şimdi cumhuriyetçinin köklü cumhuriyetçiler asla vazgeçmiyorlar. Cumhuriyetçilikten veya Trump'tan öyle söyleyeyim. Demokratlar öyle değil. Yani aynı buradaki işte CHP seçmeni gibi hani biraz daha sorgulama
iyi birisi olsa
yönü var ve sevmiyorlar Biden'ı. Yani Biden galiba Amerikan tarihinde en düşük onay alan başkan şu anda. Biraz yani bana aslında şey geliyor. Mesela ekonomiyi falan da fena yönetmedi aslında. Bir sürü şeyi de çok kötü yapmadı ama böyle bir antipatisi var.
Adamın. Gerçi kendisi mi yönetiyor yoksa
evet, o da duruyor mu? O da ayrı. Tartışmalı bir şey. Yani bu ihtimalden o yüzden Trump kazanacak gibi gözüküyor. Trump kazanınca ne olur? Vallahi orası biraz ilginç yani. Hani mesela göçmen politikasını çok köklü şekilde değiştireceği kesin. Trump Putin'le böyle bir savaşa asla girmezdi. Evet, o kesin. Doğru. Yani oralar Trump iş adamı. Trump'ın başkanlık dönemi, son başkanlık dönemi Amerikan tarihinin en barışçıl dönemi.
Doğru.
Hiç çatışma girmediler. Yani hani böyle hep cumhuriyetçiler daha böyle buldu mu oturtur falan havası var. Aslında demokratların dönemi. Tamam. Obama'nın döneminde Libya patlıyor. İşte Clinton'ın döneminde Sırbistan patlıyor. Yani çok büyük savaşlar ondan işte Bush'un döneminde Irak var. Hani cumhuriyetçiler
Bush artık o zaten şeydi.
Bu yani, daha başka bir hikaye.
Başka bir hikayeydi.
O yüzden Trump muhtemelen ticarete bakacak. Yani Trump iş adamı abi. Her şey pazarlık edilebilir diyor. Böyle çok şey de yok. Böyle hani böyle ilkeleri, prensipleri falan öyle bir şey de olmayan bir adam.
Bağlıyor.
Gelir Putin abimi ararım ben
bizde
falan.
Bizde de Rahip Brunson'da bayağı esas da bağladı yani işi.
Evet evet.
Yani bir tehditle bilmem şununla bununla.
Bir de Putin çıkardım. Çok güçlendi hocam. Yani evet. Benim mesela bu yıl, yani geçen sene bana sorsaydın Putin kaybeden olacak diye iddia ederdim. Putin çok güçlendi. Evet. Çünkü Batı her şeyi yanlış yaptı. Yani madem bu Ukrayna'yı savaşa sokuyorsun, ne var ne yok vereceksin silah. Ukrayna'da 500 bin kişi öldü abi. Nüfusları, demografileri kırıldı o insanların. Ekonomileri bitti.
Morali yok.
Morali yok.
Kuşatma savaşı. Kuşattı bekliyor.
Ukrayna'da şu anda kalan nüfusun %40-45 emekliler. Ya savaşta cephede asker var. Hı-hı. Gerisi bir de göç etti. O da var. Ve yani Ukrayna gibi dev bir coğrafyada zaten nüfus az bir ülke bu.
Evet zaten az da.
Ve doğru silah gitmiyor bunlar artık. Ve Rusya bence orada kazanan taraf şu anda.
Kuşatmaya aldı. Hani eskiden şey savaşlar olmuş. 30 yıl evet. Kaleyi kuşatırlar.
Ve yani işte. Rusya dayanır buna.
Dayanır.
Ukrayna çok dayanır. Yani Rusya'nın doğal kaynağı yetiyor, gücü yetiyor.
İnsan kaynağı.
Bir de Batı işte çok ikiyüzlü davrandı. Yani buradan Putin ambargo koyuyorum diyor. Buradan aslında petrol ihracatında hiçbir müşbe yok.
Boracığım ağzına sağlık. Çok teşekkür ederiz yorumların için.
Sağ ol, sağ ol. Çok teşekkür.
Yatırım tavsiyesi değildir de 2024 yılını değerlendirmeye devam ediyoruz. Spotify ve YouTube'dan da bizi dinlemeye devam edebilirsiniz. İkinci ve üçüncü bölümlerle yakında yayında olacağız. Çok teşekkürler.